Meclis gündemi. Dilek Beyhan Günalp ve Murat Baran'ın hazırladığı, danışmanlığını Hakkı Kurban'ın yaptığı Meclis Gündemi programından merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Sesimizi sizlere Ali İhsan Yıldız ulaştırıyor. Bizlere ulaşmak isterseniz hemen telefonlarımızı hatırlatalım. +90 312 463 34 19 463 34 21. E-posta adresimiz meclisgundemi@trt.net.tr. Facebook sayfamız TRT TSR Meclis Gündemi ve Twitter adresimiz ise TRT TSR Meclis Gu 1. Stüdyomuzda Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Doktor Bülent Gedikli bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Sağolunuz geldiğiniz için. Akşam gazetesi muhabiri Betül Oğuz, siz de hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Doktor Bülent Gedikli bizlerle birlikte dedik, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı. Şimdi Türkiye dün tarihi günlerinden birini yaşadı Sayın Gedikli ve Türk halkı 18 maddelik anayasa değişiklik paketine evet dedi. Onlarca yıldır tartışılan bir durumdu. Bu Cumhurbaşkanlığı sistemine de onay vermiş oldu Türk halkı. Sandıktan %51.4 evet, %48.6 hayır çıktı. Öncelikle bu sonucun ülkemize ve vatanımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Türk siyasetinde köklü bir dönüşümü de beraberinde getirecek diye düşünmemiz de gerekir. Biz bütün bunları konuşacağız Sayın Gedikli sizinle, ama öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine şöyle bir bakalım Betül Oğuz'la. Mecliste referandum arası da sona erdi. Vekiller nasıl bir önümüzdeki süreçte gündemle karşılaşacak?
Milletvekillerinin yine öncelikle gündemi referandum sonuçları olacak. Bu hafta boyunca bir referandum sonuçları aslında masaya yatırılacak. Analiz edilecek. Sandıktan çıkan sonuçlar konuşulacak. Yarından itibaren de meclis açılacak, çalışmaya başlayacak. Bir aylık bir ara verilmişti biliyorsunuz. Milletvekilleri, bakanlar ve bütün siyasiler sahaya inmişti referandumdan dolayı. Şüphesiz halkın anayasa değişikliğine onay vermesiyle birlikte tarihi bir dönüşüm yaşanacak. Bu dönüşümün ayaklarından biri de meclis olacak. Zira 18 maddelik anayasa değişikliği çerçevesinde siyasi partilerden seçim kanunlarına kadar pek çok konuda değişiklik yapılması gerekecek. Önümüzdeki süreçte bu çalışmalardan dolayı milletvekilleri yoğun bir mesain içerisine girecek aslında. Bununla birlikte meclis bir aylık aranın ardından yasama çalışmalarına yarın başlayacağını söylemiştik. Bu haftaki gündem de aslında çok önemli. Çünkü ajandanın ilk sırasında olağanüstü hal geliyor. O hal 19 Ocak Perşembe günü 3 haline uzatılmıştı. Bu süre Çarşamba günü 1 itibariyle sona eriyor. 3 haline tekrar uzatılacak mı ya da bitirilecek mi? Bunun teklifiyle ilgili görüşmeler yapılacak. Tekrar uzatılması yönünde bir başbakanlık tezkeresinin sunulması halinde mecliste bu görüşülecek. Öncelikli olarak ele alınacak. Bununla birlikte genel kurulda kapanmadan önce bazı uluslararası anlaşmalar gerçekleştirmişti. Hatta rekora ulaşmıştı demiştik. Çok ciddi sayıda anlaşma görüşmesi yapılmıştı genel kurulda. 16 Mart'ta tatile girmeden önce rekor kırmıştı. 4 aylık süreçte 93 ülke ile imzalanan anlaşmaların onaylanmasına ilişkin 243 tasarı kabul edilmişti. Referandum arasından sonraki ilk mesai haftasında da bu anlaşmalar öncelikli olarak görüşülmeye devam edecek.
Görüşülmeye devam edecek. Sayın Gedikli, hemen size dönelim. Siz aslında yıllardır Türkiye'deki hükümet modelinin değişmesi gerektiğini vurgulayan birisiniz ve bu yolda da büyük mücadele verdiğinizi biliyoruz. Şimdi hem anayasa değişiklik paketinin hazırlanması sürecinde hem de referandum kampanyalarında siz sıklıkla yayınımıza konuk oldunuz. Yine bizimle birliktesiniz bugün. Ve defalarca gerekçelerinizi net bir dille stüdyomuzda program akışı içerisinde aslında iletmiştiniz dinleyicilerimize. Dün akşam itibariyle sizin ortaya koyduğunuz görüşler çerçevesinde Sandıktan evet sonucu çıktı ve anayasa değişiklik paketi halktan onay aldı. Öncelikle genel olarak baktığımızda sandıktan çıkan sonuçlar size neyi ifade ediyor? Bugün nasıl bir güne uyandık?
Evet, öncelikle bu sonuçların hayırlı bir olmasını temenni ediyorum ben de. Evet. İnşallah ülkemizin, Türkiye'nin geleceğinde bunların ne kadar önemli olduğunu da hep beraber daha sonra görürüz. Daha sonraki programlarda bunları da değerlendirme imkanı olur zannediyorum. Evet. Bir de sonuçlarını görmemiz lazım. Yani hani söylediğimiz, ortaya koyduğumuz gerekçeler vardı. Onların ne kadar isabetli olduğunu da değerlendirme imkanı olabilir. Bu sonuç elbette bir başarıdır. Yani birileri bunu tabii bir şekilde sulandırmak istiyor veya farklı şekilde sunmak istiyor ama bu bir başarıdır. Bu başarının da temel mesnedi şu, gerekçesi şudur. Aslında burada evet oylarının sayısı değil temel başarı ölçütü. Ya nedir? Mağlup edilen düşmanların çokluğu. Bakın yani bu süreçte önceden beri hep beraber yaşadık. Yani bu işe kimler karşı çıktı? Hem ülke içinde, ülke dışında, sınırların dışında, işte sonra Avrupa katıldı. Medya da bir takım yayınlar yaptılar. İşte Avrupa ülkelerinde özellikle biliyorsunuz bir takım gösteriler yapıldı. The Economist en son iki gün kala enteresan bir manşet yaptı. İçeriğinde çok anormal şeyler söyledi. Yaşanan bir sürü şey oldu yani dolayısıyla. Bu işin içerisinde tabii işte meydanlarda da ifade edildi. Yani bu işi FETÖ istemiyor, PKK'sı istemiyor, Taraskabeli istemiyor. İşte sayabildiğiniz kadar.
Yurt dışındakiler yani onlar. Tabii.
Avrupa'da. Ya Avrupa ilk kez Türkiye'de bir seçime bu kadar aleni müdahale etmeye kalktı bakın. Öncesinde de belki ediyorlardı ama aleni değildi. Belki arka planda bunu yapıyorlardı. Son derece açık bir şekilde tavırlarını da ortaya koydular. Ve bu sonuç bütün bunlara verilen cevaptır. Milletimizin vermiş olduğu cevaptır. Yani sonuçta millet iradesi tecelli etmiştir. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade ettiler biliyorsunuz. Sivil siyasetin eliyle yapılmış olan ilk anayasa değişikliği diyebiliriz. Yani böyle bir süreç başlamış oldu. Türkiye'nin yürütme modeli değişmiş oldu burada. Yani hükümet etme sistemimiz değişti. Rejim değişmedi. Birilerinin söylediği gibi öyle bir şey söz konusu değil. Yapılan şey tamamıyla icraat modelimizin, yürütme modelimizin yeniden şekillendirilmesidir. Geçmişte yaşanan sorunlar vardı parlamenter sistemle ilgili biliyorsunuz. Milletimiz buna karar verdi. Yani eski sistem, yani sürekli arıza çıkaran, sürekli bizi yolda bırakan sistemle yola devam mı edelim? Yoksa artık yeni bir sistemi 15 yıllıkta icraatını, işte yaklaşımlarını ortaya koymuş, vizyonu olan bir partinin getirmiş olduğu, işte MHP'nin de destek verdiği bir yaklaşımı yürürlüğe mi koyalım? Bunun kararı verilmiş oldu. Ve bu karar da bu şekilde tecelli etti. İnşallah hayırlı olsun. Ben bu sistemin tabii daha önce de ifade ettiğim gibi çok çok hayırlı olacağını düşünüyorum. Ve birçok konuda da Türkiye'nin önünü açacağını, artık o arızaların bertaraf olacağını, o defolardan da Türkiye'nin silkinmiş olacağını, kurtulacağını düşünüyorum. Bunu da yine hep beraber göreceğiz inşallah. Evet.
Peki Sayın Gedikli, 18 maddelik anayasa değişikliği paketine baktığımızda yasamadan yargıya kadar çok önemli düzenlemeler yer aldığını görüyoruz. Bunlar önümüzdeki süreçte zaten hani mecliste de ele alınacak ve kanuni gereken değişiklikler yapılacak. Bu değişiklikler yani bu süreçte ülkemize nasıl yansıyacak? Türkiye'de ve hayatımızda neler değişecek?
Evet, tabii bunu birkaç noktada özetlemek mümkün. Yani bunun aslında hukuki bir metin değişikliği gibi görünüyor. Anayasa değişikliği, anayasada yapılan bir değişiklik. Ama tabii bunun ekonomik sonuçları var, siyasi sonuçları var, sosyal toplumsal sonuçları var, toplumsal sonuçları var. Yine hukuki sonuçları tabii ki olacak. Yani bu kadar kapsamlı bir değişiklik aslında yapılmış oldu. Öncelikle sizin demin ifade ettiğiniz işte meclis için son derece yoğun bir çalışma gündemi başlıyor. Hı hı. Neden? Çünkü uyum yasalarının çıkarılması gerekiyor yeni modele uygun. Meclisimiz inşallah o çalışmaları işte yarın itibaren süratle yapmaya başlayacaktır. Yani bunun şekillendiğini yine görürüz. İkinci nokta şudur. Artık kurgu iktidarlar diyelim. Kurgu iktidarlar dönemi bitiyor. Veya iktidarın kurgulanması dönemi bitiyor. Daha önceki programlarda da bunu ifade ettik biliyorsunuz. Türkiye'de bu parlamenter sistemde hem cumhurbaşkanlığı seçiminde olsun hem de hükümetin şekillenmesinde olsun bir takım eller hep buna müdahale etmiştir. İşte biz onlara vasiler dedik, işte vesayet rejimi dedik biliyorsunuz. Yani kurgulanmış iktidarlar vardı, oldu. Bunlar yaşandı da 70'li 80'li yıllarda hatırlarsınız zaten. Veya cumhurbaşkanları darbeler yoluyla hep geldi. Zaten darbeci anlayışının şeyi odur, yaklaşımı odur. Cumhurbaşkanı dediğin darbeyle seçilir yani. Önce darbe yaparsınız. Tabii cumhurbaşkanı öyle seçilir yani. Geçmişe bakarsanız. Ondan sonra cumhurbaşkanı gelir darbe sonucunda. O gelen cumhurbaşkanı da kendine göre bir adalet dağıtır. Mesela 80'de darbe yapan paşa ne diyordu? Biraz sağdan astık diyor. Biraz soldan astık. Adaleti sağladık. Ne güzel bak işte. Sağdan soldan asarak adaleti sağladı yani. Veya işte Sayın Sezer, o da öyle bir adalet tesis etmişti biliyorsunuz. PKK'lıları falan affetmişti. Benim hatırladığım DHKP'cileri affetmişti Cumhurbaşkanı sıfatıyla. Ondan sonra da işte Başbakan'ın suratını anayasa kitabını fırlatarak gene adaleti tesis etmişti yani kendince. Yani böyle bir model vardı yani. Şimdi bütün bunlar sona eriyor. Bütün bunlar bitmiş oluyor. Bu yönüyle de artık kurucu irade millet oluyor. Bu çok önemli bir şey. Yani artık kurucu irade millet. Milletin bizatihi kendisi. Dolayısıyla millet artık Türkiye'nin kaderine el koymuş oldu. Bunu yapmış oldu. Ki bu süreci de biliyorsunuz daha önce aslında başlatmıştık. 2007'de zaten Cumhurbaşkanı'nı seçememişti parlamento biliyorsunuz. Evet. Oradan başlayan bir süreç var. Ve o sene işte Cumhurbaşkanı halkın seçeceği bir model zaten yine bir referandumda ortaya konmuştu. Ona da evet demişti milletimiz. O model bugüne kadar geldi, evrilmiş oldu. Yani o sistem aslında bir yerde doğal sonucuna ulaşmış oldu yani. 2007'de başlayan süreç. Olması gereken noktaya geldi. Bunu böyle ortaya koyabiliriz. Ekonomik sonuçlar. Bu da çok çok önemli neticeler doğuracak ekonomik olarak da. Bakın şimdi istikrar noktasında özellikle siyasetin istikrar kazanmasında bu modelin çok önemli bir işlevi var. Yani neden? Çünkü başkan adaylığı, cumhurbaşkanı adayı olacak kişi ne yapacak? Milletin %50'sini en az kucaklamak zorunda.
Evet, almış olması gerekiyor.
Tabii %50 oy alacak ki cumhurbaşkanı seçilebilsin. Bu siyasetin yapısını da değiştirecek. Siyasi partilerin yapısını da değiştirecek. Bunları bakın bugünden itibaren göreceğiz artık. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana muhalefet partisinde bunlar şekillenecek, ortaya çıkacak. Daha kucaklayıcı, daha vizyoner bir yaklaşım ortaya koymak zorunda kalacaklar.
Halkın içerisine karışmak zorunda kalacak.
Tabii çünkü %50'yi kucaklayacaksın. Eğer cumhurbaşkanı adayı çıkarıp yürütme gücünü ben de talibim diyecekse bunu yapmak zorunda. En az %50. Burada tabii böyle olunca bunu birileri hemen işte ikiye bölündü Türkiye falan gibi bir yaklaşım içerisinde şu sonuçları değerlendirdiler. Son derece yanlış bir yaklaşım.
Yani böyle evet bir şey olur mu? Hayır oylarının çok yakın çıkmasından dolayı.
Olabilir.
Değil mi? Böyle
fark eder mi ama?
Asla fark etmez.
Tamam da yani şimdi şöyle söyleyelim. Şimdi Amerika'da Trump son seçimde kaç puan farklı seçildi?
Çok
azdı. 0.4. Evet. Amerika ikiye mi bölündü? Kimse evet. de böyle bir şey söylemedi.
Yani mesela bazı kesimler hep bunu bu şekilde yorumladılar. Hani düşünecek olursak. Evet, evet ve
biraz
hayır.
Biraz daha aslında sanırım bir cephe.
Bir cephe yaratmak evet. amacı i̇şte mı? Yani bu aslında yanlış. Hani bu oranların aslında siz nasıl okuyorsunuz? Hani yani bu çok önemli. Çünkü 18 maddelik anayasa değişiklik paketi oylaması üzerinden bu denli keskin bir ayrıştırma yapmak ve bu denli okumak doğru mudur?
Çok yanlış bir okuma. İşte evet. onu ifade ediyorum. Yani mesela işte Trump 0.4 farkla seçildiği zaman kimse Amerika ikiye bölündü falan demiyor. Veya İngiltere, işte Brexit'i düşünün. Kaç puan farkla çıktı? Yani referandum yaptı onlar da biliyorsunuz.
Evet, onlar da yaptı.
Yani 51.4 yani evet dedi. Böylece çıktılar. İngiltere ikiye mi bölündü yani? Bakın ne kadar %50'ye yakın oranlar yani Avrupa'dan şeyden, evet, dünyadan örnek veriyoruz. Ya yaşanmış evet, yerler. Kimse İngiltere ikiye bölündü falan demedi evet. yani. Çünkü demokrasinin mantığında bu var zaten veya işte bu sistemde referandumda zaten bu mantık var. Bu 50'ye de yakın olabilir, daha yüksek de olabilir. Bunu kalkıp da işte Türkiye ikiye bölündü gibi yaklaşmak Yani ya farklı bir bakış gerektirir.
Aslında birçok şey tabii, değil mi?
Ya da medyatör olmayı gerektirir. Bizim şeyde medyatörler çoktur. Çok dün arzu endam ettiler zaten hemen medyatörler. Onlar olayları böyle çarpıtmayı, bulandırmayı, belirsizlik havası oluşturmayı çok severler. Hemen ona yöneldiler maalesef.
Aslında bu tabii ki Türkiye'ye zarar veren bir şey.
Yani çok büyük zarar verir. Ve bunu da tecrübeli olan medyatörler yapıyor. Yani aslında üzücü olan tarafı. Hatta şöyle haritaya bakıp, bakın yani il il sonuçları gördüğünüz o haritaya bakıp, Türkiye üçe ayrıldı, üçe bölündü diyenler çıktı. Yani kepazeliği artık bu kadar ileriye götürenler oldu. Efendim Doğu Güneydoğu başkaymış, Orta Karadeniz İçeride başkaymış, sahiller başkaymış falan gibi yaklaşım yani. Bunu bir ayrılık şey gibi görüyor. Ya bu demokrasinin gereği, bazı illerde oranlar daha düşük olabilir, daha yüksek olabilir. Hiçbir ilde sıfır evet ve onun karşısında hayır diye bir şey yok. Veya bir hiçbirinde sıfır hayır veya onun karşısında evet diye bir olay yok. Yani böyle bir şey olabilir
hayır,
mi?
Hayır, yani Doğu Güneydoğu dediğinde bile zaten hani atıyorum işte Bingöl ve Bitlis evet oyları yüksek çıktı. Ama diğer işte Diyarbakır, Şırnak, Hakkari mesela hayır önde çıktı.
Evet,
aynı bölge burası. O zaman kalkıp Bitlis ya da Bingöl'ü Doğu ve Güneydoğu'dan ayrı mı tutacak?
Böyle bir yaklaşım olabilir mi? Hatta şey olunca işte nihai sonuç hayır olunca onu farklı şekillerde yorumlamaya kalktılar. Fakat sonra tabii detaylara bakınca açığa düştüler. Diğer işte genel seçimde mukayese edildi oylar. Baktığınızda son genel seçimlere 7 Haziran'ı da koyduğunuzda da öyle.
Ya peki bu doğru bir şey.
Muazzam bir artış var. Bakın 20 yani puana varan Doğu ve Güneydoğu illerinde artış var. 20 puan artmış bazı illerde. Bazen de 15 işte 12. Yani dolayısıyla o seçimlere göre önemli oy artışları var bakın. Bunu görmezlikten geliyor. O insanların, Doğu ve Güneydoğu'daki insanların bu işi ne kadar sahiplendiğini göstermesi açısından bence çok çok önemli. Yani o da ülkesine sahip çıkıyor. Bu yönetim anlayışına sahip çıkıyor demektir. Ve orada o PKK'nın yapmış olduğu işte çukur siyasetin içerisinde kaldığını, çukura düştüğünü gösteren sonuçlar aslında bunlar. Çok önemli sonuçlar. Bunu böyle yorumlamaları gerekirken kalkıyorlar bu tam tersi bir yoruma tabi istiyorlar. Medyatörler yapıyor bunu gene.
Aslında hani bu düşünecek olursak bir parti seçimi değildi.
Evet,
gece boyunca geçmiş seçimlerle hani referandum süreci tartışıldı değil mi?
Evet.
Evet.
Yani bu bir anayasa değişikliği. Yani bu bir de karıştırıldı mı acaba? Bazen insanın düşünüyor yani.
Ben işte o medyatör sözün o yüzden özellikle kullanıyorum. Evet. Bunlar bilerek karıştırılıyor tabii. Yani bilerek yapılan şeyler kasten
doğru
yapılıyor.
Doğru muydu böyle bir şeyin? Böyle bir yaklaşım yaparak hani.
Ya doğru değil tabii ki. Doğru değil.
Bütün ama kanallarda bunu görebiliyor musun?
Ama şu var. Öyle karşılaştırdığınızda bile sonuçlar aslında olumlu. Olumsuz bir durum yok. Yani onu bile olumsuzmuş gibi sunma çabasını görmek hakikaten üzücü. Özellikle bazı kanallar bunu tabii daha fazla yapıyorlar. Ayrı bir konu. Ya bu değerlendirmeler, yorumları yaparken yani biraz daha böyle sağduyulu olmak lazım yani. Bunlar nereden bakıyorlar meselelere? Gidiyorlar herhalde şeyden bakıyorlar. Avrupa'dan, Amerika'dan, diğer başkentlerden bakmayı seviyorlar. Şimdi bunların bir kısmı Londra'dan bakar. Bir kısmı Washington'dan bakar. Bir kısmı Berlin'den bakar. Yani bunlar böyle. Biz Türkiye'den bakıyoruz meselelere. Ankara'dan bakıyoruz. Memleketimizin bütün bölgelerinden bakıyoruz. Yani böyle bir fark olduğunu düşünüyorum.
Evet. Bu sonuçlar üzerinden de seçmenin bazı partilere işte mesaj verdiği iddiaları vardı. Bunu akşam boyunca yani bütün dün gece boyunca bütün televizyon ekranlarında da gördük aslında yorumculardan. Size göre referandumdan siyasi partilere yönelik bir mesaj çıktı mı? Bu önemli bir şey aslında. Çıktıysa nasıl bir mesaj çıktı? Yeni sistem siyasi partilerde de bir dönüşümü gerçekleştirecek mi?
Şimdi şöyle bir şey vardır siyasette. Tabii ben de epeyce seçim yaşadığım için yani her seçim sonucunu işte ortaya koyarlar ve orada şu sorulur. İşte seçmen burada ne mesaj verdi? Yani sonuç ne olursa olsun ilk değerlendiren şey burada. Acaba millet burada ne demek istedi? Kime ne mesaj verdi? Böyle bir değerlendirme yapılması da gayet tabidir tabii, normaldir. Şimdi burada da tabii bir mesaj var. Yani bunları tabii herkes alması gereken almalıdır. Yani herkes bu sonuçların ne manaya geldiğini, belki il il hatta bu değerlendirmeyi yapacaktır diye tahmin ediyorum. Bunların tabii önemli sonuçları var her parti açısından. Özellikle de ana muhalefet açısından ben önemli olduğunu düşünüyorum. artık 8. mağlubiyetini almış bir genel başkan herhalde o partinin başında kalamaz. Yani siyaset müzesindeki yerini almaya hazır olmalı. Yani müzede en baş köşeyi de kendisine verirler. Çünkü bu kadar büyük bir mağlubiyet serisi bilmiyorum hiç siyaset tarihine başka var mı yani yaşayan. ve tabii dünden itibaren de onları duyduk. Yani işte CHP tabanından gelen şeyler, tepkiler olduğunu. Onlar bunu her ne kadar bir başarı gibi yansıtmaya çalışsa da sonuç onlar açısından hezimettir, mağlubiyettir. Bu kaçınılmaz bir şey işte. Yani demin işte sizin de söylediğiniz gibi sonuçta %50+1 olduğu zaman evet kabul edilmiş oluyor. Yeni bir sistem yürürlüğe girmiş oluyor. Burada kendilerinin başarısız olduğu, söylemlerinin kabul görmediği ki son derece ileri, sivri ve uç söylemlerde bulundular maalesef. Olmaması gereken şeyler söylendi. Bir korku iklimi oluşturulmaya çalışıldı. Yalan yanlış şeyler üzerinden işte insanlar korkutulmaya çalışıldı. Bu tür yanlışlara varıldı. Darbeye kontrollü darbe denecek kadar artık iyice bir safsata diyebileceğimiz bir duruma kadar gittiler. Yani bunların artık kendileri tarafından tabii değerlendirilmesi lazım. Yani ona bakmalar lazım. Her partinin de artık yeni sistemde demin de söylediğimiz gibi yeni bir vizyon ortaya koyması lazım. Yani artık projesi olmayan, bakın Türkiye'de bir vizyonu olmayan siyasi partinin başarılı olma şansı yok. Artık milletimiz bunu talep ediyor, istiyor. Yani projen olacak arkadaş. Sen bu millete ne sunuyorsun? Ne yapmak istiyorsun? Hangi hizmetler üretmek istiyorsun? Vizyonun nedir? Bunu ortaya koymak zorunda. Çünkü %50'ye talip olacak. Aksi takdirde sadece mecliste işte partilerden bir parti olma durumu söz konusu. Meclisimiz aslında bu anlamda çok da çeşitli ve renkli olacak, yalnız onu söyleyeyim. Yani birçok siyasi parti tabii girme imkanı bulacağı için mecliste. Meclisin yapısı tabii bu anlamda daha da renkli hale gelecek. Yani o tabii iyi demokrasi açısından bir kazanımdır diye düşünüyorum. Çünkü orada hani her şeyin konuşulması, üretilmesi, yasaların çıkarılması açısından güzel bir gelişme. Tabii yine Milliyetçi Hareket Partisi bu işte en çok destek veren parti oldu bize, biliyorsunuz. Yani bu işin en başında o destek, tabii ilk gündeme yani gelmesi, sürüklenmesi, Sayın Bahçeli ve yönetimi bu konuda gerçekten çok iyi bir çaba ortaya koydular. Yani son güne kadar da bunu yaptılar, yani bunu hep beraber gördük. O yüzden ben ayrıca da teşekkür etmek isterim. Yani ortaya koydukları çaba gerçekten takdire şayan. Hı hı. Ama o çaba tabii hani tabanda istenilen oranlara yansıdı mı, o ayrı bir değerlendirme konusu olur. Onu elbette kendileri de değerlendirecektir. Hı hı. Yani tabandan için hani beklenen, istenen ölçüde bir şey oldu olmadı, onların değerlendirmesi ayrıca yapılır. Ama yönetim gerçekten de büyük bir çaba gösterdi. Yani onu hep beraber bu işin başından beri.
Evet, onu da görmüş olduk. Peki tabii. Sayın Gedikli, propaganda süreci boyunca Sayın Cumhurbaşkanı halktan oldukça büyük destek istedi. Halkın bu desteği vermesiyle de Sayın Cumhurbaşkanı'nın konumunda bazı değişiklikler olduğunu göreceğiz. Artık partili cumhurbaşkanlığı süreci de başlamış olacak, öyle değil mi?
Evet, yani üyelik anlamında Sayın Cumhurbaşkanımız artık partiye üye olabilir.
Evet, partiye üye olabilecek. Peki.
Zaten ilk yürürlüğe giren değişiklik de bu. Diğerleri biliyorsunuz 2019'da evet. Yürürlüğe girecek.
Evet. Bir de 3 tane var sanırım. Askeri yargının tamamen kaldırılması savaş durumunda. Evet, sadece askeri evet. Yargı olacak. Hmm. Onun dışında askeri yargılama diye bir şey söz konusu evet. Olmayacak.
Yapılacak disiplin, değişikliklerden... Disiplin suçları için sadece evet. Askeri yargılama hmm. Olacak. Onun dışında yok.
Evet. Başka ilk etapta yapılacak değişikliklerden evet, bir tanesi evet. De bu.
Peki. Şimdi şöyle bir şey var. Cumhuriyet Halk Partisi başta olmak üzere bazı kesimler, hukukçular, Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı kararlar üzerinden referandum sonuçlarının tartışmalı hale geldiğini iddia ettiler. Bu iddialar için siz ne söylüyorsunuz?
Yani bu tabii her seçimde yaptıkları bir şey.
Yani yeni bir şey değil.
Yeni bir şey değil. Yani önceden beri bunu yaparlar. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi Türkiye'nin seçim tarihine bir baktığınız zaman 1946 seçimleri hariç bütün seçimlerin son derece temiz yapıldığını görüyorsunuz. Yani hiçbir zaman bir şaibe olmamıştır hiçbir seçimde. Yani bir takım iddialar olmuştur, söylenmiştir, edilmiştir ama sonunda o seçimlerle alakalı hiçbir zaman bir meşruiyet tartışması olmamıştır. 46'da da biliyorsunuz açık oy gizli tasnif usulü uygulandığı için Demokrat Parti biliyoruz çok parti hayata geçiliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte orada yaptığı numaralar var biliyorsunuz. O seçim şaibeli olmuştur. Onu da herkes bilir. O tarihi o şekilde geçmiştir zaten. Ama sonuç değişmemiştir. 1950'de Demokrat Parti yine iktidar olmuştur. Ondan sonra baktığınızda seçimlerde herhangi bir şey yok. Türkiye seçimleri gerçekten çok temiz yapıyor. Demokratik ve hukuka uygun bir şekilde gerçekleştiriyor. Yani zaman zaman tabii itirazlar olabilir. Teknik şeyler olabilir. Onlar da işte çok fazla neticeye etki etmiyor. Cumhuriyet Halk Partisi tabii hani yenilen pehlivan güreşe doymaz misali hareket ediyor. Bir şey çıkar mı acaba veya işte bir şaibe karıştırabiliriz gibi mantıkla hareket ediyorlar ama dün Yüksek Seçim Kurulu Başkanı yapmış olduğu açıklama aslında zaten bence herkese gereken cevabı verdi. Mesela ilk anda hani siz ya hukuka aykırı, kanuna aykırı bir uygulama mı yapılıyor diye bir şüphe duyulabilirdi. DSK kanalda o iki karar dolayısıyla. Fakat onun öyle olmadı. Zaten daha önceki seçimlerde de bunun uygulandığı ortaya çıktı. Bu kararların çok değişik zamanlarda, değişik şekillerde zaten verildiği görüldü. Yani öyle bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla artık bunları bırakıp bir tarafa bu tarz şeyleri, yaklaşımları, artık bu tekere çomak sokma anlayışından çıkıp ya biz işimize gücümüze bakalım anlayışına dönmesi lazım herkesin. Biz zaten öyleyiz. İşimize gücümüze hep bakmak istiyoruz. Yani memleket için ne yapacağız bunları düşünmek istiyoruz. Artık bunu ana muhalefetin de bu şekilde ortaya koyması lazım. Yani bunlarla uğraşmak yerine vizyonumuz ne olacak, projelerimiz ne olacak? Bunlar üzerine biraz kafa yorsunlar. Yani.
Evet. Sayın Gedikli, dünyanın önde gelen ülkelerindeki lobi çevreleri, terör örgütleri, Avrupa ülkeleri bu sürecin içerisinde çok fazla yer aldılar. Biz bu referandum öncesi bunu gördük. Birçok aslında bakanın seçmenle buluşması engellendi kendi ülkelerinde. Farklı terör örgütlerinin hayır propagandasını yaptığı, afişler astığı, hedef gösterdiğini de gördük canlı. Uluslararası medyanın yaptığı yayınlar bu süreçte çok dikkat çekti. Hem uluslararası arenada hem de Türkiye'de. Dün akşam Sayın Cumhurbaşkanı da bu ülkeleri ve çevrelere çeşitli çağrılar da bulundu. Size göre bu süreç sandığa nasıl yansıdı?
Şimdi sonuçlar aşağı yukarı belli olduğu sıralarda Katy Perry miydi?
Evet,
değil mi? Evet. Sözcü. Hemen bir açıklama yaptı. Türkiye ile müzakereleri askıya alabiliriz. Şu demokrasi anlayışına bakın ya. Müthiş ya. Mısır'da darbe oluyor, hiç ses çıkartmıyorlar.
Yani, hani bir gerekçe gösterildi mi? Yani ya, şimdi ya, ne oldu? Diye, bir anda yani.
Niye?
Hani mesela bu süreç
evet.
De olur. Hani bakılır hiçbir şey yoktur.
Abi de falan. Sonuçta referandum yani, halk evet demiş. Sonuçta de, yönetim bunu ya da işte iktidar bunu.
Hayır daha hiçbir şey varmış. Yokken çıkıp böyle bir açıklama yapmaları tuhaf değil mi? Yani,
tuhaf tabii yani evlere şenlik bir açıklama. Yani Avrupa'nın düştüğü durumu gösteriyor bence. Yani
ne kendi bileyim, bir ay geçer, iki ay geçer, üç ay geçer de.
Değil mi? Daha bir şey de yok ortada. Şey,
yani. Hani komik oluyorlar.
Çok komik bir duruma da düşürdüler kendilerini. Bir de kendi değerlerini yani ayaklar altına bu kadar alacaklarını herhalde çoğu insan tahmin etmiyordu. Yani hem siz demokrasinin beşiği izleyeceksiniz, hem insan haklarından bahsedeceksiniz, seçimlerin işte düzgün yapılmasından bahsedeceksiniz. Burada bir demokratik uygulama yapılıyor zaten. Referandum, halk karar veriyor. Halk da kararını vermiş. Sen kalkıyorsun ben müzakereleri askıya alırım. Ne alaka yani? Mısır'da darbe olduğunda niye hemen kalkıp hemen biz buna karşı izlemedin? Madem bu kadar demokrasiye sahip çıkacaksın. Yani bakın ne kadar çelişkiler ortaya çıkıyor. Bunun sebebini daha önceki programda konuştuk. Avrupa'nın içine düşmüş olduğu ekonomik açmaz bunun sebebi. Arka planında yatan şey o. Demokrasi ayaklar altına almaların sebebi o. Bunlar müreffeh oldukları zaman, kendi insanlarına refah dağıtabildikleri zaman, dünyayı sömürebildikleri zaman açık söylüyorum yani. Bu emperyalist kafayla hareket edebildikleri zaman sorun yok. Niye? Zaten refah var yani. Herkes rahat yaşıyor ediyor falan. O zaman demokrasiden dem vururlar. Ama ne zaman ki ekonomide açmazlar başlar ki Avrupa için bu açmazlar çok büyük ve önümüzdeki dönemde göreceksiniz çok önemli büyük krizler yaşayacaklar. Bunları halının altına süpürüyorlar şu anda sadece. Bankacılık sistemi sorunlu. Devasa kamu borçları var Avrupa'nın. Ortalama %100'e yaklaştı şimdi. Yani milli geliri kadar borcu olan ülkeler, Avrupa ülkeleri. Yunanistan zaten batmış.
Evet.
Adını koymamışlar. İtalya'sı, ne bileyim işte İspanya'sı.
Fransa'da zaten çıkma taraftarı
Fransa,
yakın zamanda.
Tabii, aynı şeyler orada seyrediyor. İngiltere kaçmış zaten. Yani diğer ülkeler kendi içinde çok büyük sorunlar yaşamaya başlamışlar. Bütün bu sorunları örtbas etmek için uydurma kavramlar üzerine, yok İslamofobiymiş, yok bilmem gelen göçmenler bunları işte sıkıntıya sokuyormuş, iş bulamıyormuşlar falan filan. Böylece gerçek yüzleri, maskeleri artık düşüyor, ortaya çıkıyor.
Peki Türkiye ne zaman referanduma gidecek? AB istiyorum, istemiyorum diye.
Değil mi? Biz de onu yapabiliriz yani. Tabii.
Dün
yani
aslında yine vardı referandum ama İDAM'la ilgili Cumhurbaşkanı konuşmasında.
Zaten ama bir yerde
muhtemelen olsa da herhalde şeydir. İkisi belki de beraber gerçekleşebilir.
Olabilir tabii. Yani biz de bunu yapabiliriz.
Yani. Artık yani hani belki de zamanı geldi de geçti bile.
Tabii.
Yani. Gözüküyor hani Türkiye bakalım bu konuda ne düşünüyor yani.
Aynen öyle. Yani bir de biz onlara muhtaç değiliz. Onlar yani. Bize muhtaç. Bakın diğer ülkeler bunu hemen söylemeye başladılar. Hatta Rusya'dan enteresan bir açıklama yapıldı. Bu sonuçlardan sonra diyor Hristiyan dünyası artık Türkiye'ye baskı yapamaz şeklinde açıklama geldi. Bakın düşünün. Yani niye istemediklerini Türkiye'yi veya işte bu modeli niye engellemeye kalktıklarını göstermesi aslında önemli. Niye? Baskı yapamayacaklar çünkü Türkiye'ye artık. Türkiye bugüne kadar baskıyla işte o şekilde yönlendirmişler. Ve oturdukları yerden talimatlar verilmiş herhalde burada birileri onu yaparız diye talip olmuş. Öyle anlaşılıyor. Değişik siyasette var, medyada var, bunların uzantıları iş dünyasında var. Ama artık böyle bir Türkiye yok. Artık Türkiye milletin iradesiyle yürüyen bir ülke. Millet iradesinin hakim olduğu bir ülke. Ama bunu istemiyorlar şimdi. Hani demokrasiden yanaydınız? Böyle bir çelişki olur mu? Çünkü artık Türkiye'ye baskı yapmaları mümkün değil. Ha Türkiye ile ne yapabilirler bunlar? İşbirliği yapabilirler. Gelir derler ki biz şu konularda işbirliği yapıyoruz. Ha biz de ülkemizin menfaatlerinize uygunsa o konularla ilgili işbirliği yaparız. Ama öyle oturduğunuz yerden öyle talimat vermeler bilmem bunlar kapandı bitti. Anlamak istemedikleri şey bu. Ama anlayacaklar yavaş yavaş anlıyorlar.
Ya, ve Türkiye'nin
kafayı vura vura anlayacaklar. Karşılıklı ihtiyaçlarıyla alakalı bir şey yani.
Elbette.
Tabii talep edeceksiniz işte arz
edeceksiniz. Ama yani bir projeyle
görmek istemiyor.
Bunu projeyle gelmediğini söylüyor.
Eşitler arası ilişki olarak bakmıyor o. O seni hep köle gibi görmek istiyor. Ya ben emredeyim sen yap. Böyle bir yaklaşım içindeler. Ucuza çünkü geçmişte geçmişte böyle olmuş çünkü.
Yani, şimdi tabii. Türkiye'nin tabii yönü bir biraz hani bir Asya'ya dönmesi de
yeni bir pazar aslında.
Çok gerçekten hani birleşmek, Asya ile beraber olmak değil mi?
Bu
bunlar çok
bir
önemli
şey.
Şeyler. Onları da biraz gözünü
tabii ki. Yani şimdi Türkiye için şey çok, fırsat alanı çok. Biz evet. Çok boyutlu, çok yönlü bir politika ortaya koyuyoruz. Yani
coğrafi konumumuz gereği çok, evet. Çok avantajlı. Çok kilit bir nokta.
Son derece kilit bir nokta. Stratejik olarak da öyle, jeopolitik olarak da öyle. Çok önemli bir yerdeyiz biz. Bunun da farkındayız. Aslında onlar da tabii bunun farkındalar. Biz ülkemizin menfaatleri neyi gerektirirse, ben şundan yanayım, bundan yanayım diye bir şey yok. Ülkemizin menfaatlerine bakarız. O menfaatler neyi gerektiriyorsa, doğrusu neyse, hakkı neyi, hangisi temsil ediyorsa o noktada gereken adımı atarız biz. Avrupa'yla da ona göre ilişkiler kurgulayabiliriz. Rusya'yla da kurgularız. Amerika'yla da kurgularız. Asya ülkeleriyle de kurgularız. İslam ülkeleriyle de kurgularız. Türk Cumhuriyetleri var, onlarla da kurgularız. Biz artık bütün bunları yapabileceği bir güce eriştik. Biz niye şu veya bu ülkeye mecbur olalım? Niye sadece o ülkeden yana tavır alalım? Öyle bir şey olabilir mi? O artık eski Türkiye'nin durumu, düştüğü haliydi. Artık öyle bir Türkiye yok. Herkes böyle bakmalı artık olaya. Yani ben tabii o ülkelerin yöneticilerine bunu söylemiş oluyorum. Türkiye böyle bir Türkiye artık. Bu manada da işbirliği yapmak isteyen herkes ekonomik, ticari alanlarda, değişik alanlarda. Bazı tabii dünyada büyük bir kaos var şu anda. Mesela mülteci göçleri var. Bu noktalarda biz her türlü işbirliğine zaten açığız ve görüşlerimizi ortaya koyuyoruz. O konularda bizle işbirliği yapmak isteyen varsa buyursun gelsin.
Aslında şöyle bir şey var. Hani şu anda yurt dışına yayın yapıyoruz. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın hani tedirginliğini de azaltmak için elbette bu çok önemli. Ama hani derler ya sizi istemiyorsa siz niye artık yani biz sizinle beraber bir şeyler yapmak istiyoruz diyelim. Avrupa'da çok fazla vatandaşımız var. Şimdi çıkan referandum sonucunda Avrupa'daki vatandaşlarımızı ne ölçüde etkileyecek? Çünkü onların da çok büyük değil mi katılımı oldu.
Büyük bir payı var aslında.
Büyük bir payı var. Onlar da tabii ki Türkiye'nin elinin güçlenmesini istiyor yani sonuç itibariyle. Oraya Sayın Gedikli mesajınız ne olacak? Yani referandumla ilgili elbette
Onlar çıkacak sürecin sonuç. Devamını merak ediyor aslında.
Sürecin devamı ve aynı zamanda Türkiye'nin yönünü tabii ki oradan çevirmeyecek yani Avrupa'dan elbette. Ama başka yerlerde de araştırmaları olacak, atılımları olacak yüksek ihtimalle. Türkiye burada kilit noktada bir konumda olmuş olacak aslında iyi bir şeydi.
Tabii ki. Yani şimdi
bizim, güçlenmiş olacak.
Aynen öyle. Zaten yurt dışındaki vatandaşlarımız gerçekten yüksek bir katılım gösterdi. Öncelikle hepsine çok teşekkür etmek isterim. Yani üstlerine düşen görevi yaptılar. Ve bir de Almanya ve Hollanda'da tabii esas oyların çok yüksek olması o ayrı bir cevap yalnız biliyorsunuz. En çok krizi çıkaran bu iki ülke olduğu için. Evet. Oradaki vatandaşlarımızın gereken cevabı vermiş olması da çok önemliydi. O açıdan da ben değerli buluyorum yani o katılımı. Tabii o katılım deyince aslında oradan da belki yani seçime katılım oranı da yüksekti biliyorsunuz. 186. Evet. O da çok önemli. Bunlar Avrupa'nın, Amerika'nın artık görmediği rakamlar biliyorsunuz. %86 müthiş. Bu Türkiye'nin yurt dışındaki insanlarımızın ortalama olarak söylüyorum. Ne kadar sahip çıktığını, geleceğine, onu göstermesi aslında çok önemli. Katılım oranı. Yani ne kadar ilgili olduğunu göstermesi aslında. Yurt dışındaki vatandaşlarımız da zaten biz son derece duyarlı olduklarını biliyoruz. Bu referandumun sonucun evet olması Türkiye'yi son derece güçlü hale getirdi. Hiç merak etmesinler. Türkiye'nin eli güçlendi. Artık Avrupa ülkeleri öyle afra tafra yapmazdı falan filan bu da mümkün değil. Sadece mezarlıktan geçerken ıslık çalarlar bundan sonra Avrupa ülkeleri. Yapabilecekler tek şey o. Korkular ıslık çalarlar. Korkmalarına da gerek yok. Biz Türkiye olarak zaten bizim geçmişimiz belli. Yani kurduğumuz imparatorluklar belli. Biz hep hak ve adaletten yana olmuş bir milletiz. Biz zulme her zaman karşı durmuş bir milletiz. Bunu defalarca söyledik. Yani bunu onlar da gayet iyi biliyorlar. Dolayısıyla demin de söylediğim gibi her türlü ekonomik, ticari işbirliğine, kültürel işbirliklerine zaten açık bir ülkeyiz ve bu uygulamaları yapmış bir ülkeyiz biz. Avrupa'yla da şu anda zaten biz ticaretimizin yarısını yapıyoruz neredeyse yani. Evet. Biz yani konuştuğumuz zaman böyle sadece hamasi nutuklar falan atmıyoruz yani işin gerçeğini, tabanını biliyoruz yani. Bu karşılıklı yürüyen bir iş ekonomi. Onların da işine faydasına geliyor, olan tabii. Bir şey. Bizim de faydamız olan bir şey bu. Ya bunların devam edip daha da güçlü hale gelmesi olabilecekken niye farklı bir şeye olay gitsin? Ama böyle yaklaşırlarsa onlar kaybeder. Bu kadar açık söylüyorum. Biz de sonuçta bu işi referandum konusu yaparız yani. Avrupa Birliği evet. Üyeliğini biz de yaparız yani.
Hani üyelik için o yapılabilir ama sonuç itibariyle Avrupa ülkeleriyle biz yine ticaretimizi devam ettik. O ayrı bir şey zaten. Çünkü işin tabii ekonomik ki. Kısmı o. Elbette. Ekonomiye de biraz girelim evet. isterseniz.
Biraz da sonuçların ekonomiyle ilgili yönünü aslında konuşalım.
Evet. Söz 15... kendinden geliyor zaten.
Kendinden geliyor.
Çok akıcı geçiyor aslında. 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından zaten referandum sürecine kadar olan kısımda Türkiye ekonomisine pek çok spekülatif haberler, söylemler, raporlar ortaya çıktı biliyorsunuz. Referandumdan çıkan karar ekonomiye ve piyasaya bundan sonraki süreçte nasıl yansıyacak?
Evet, bu etkiler tabii son derece olumlu olacak. Bunlarla ilgili zaten daha önce de açıklamalar yapmıştık. Bir kere ekonomide en temel konu istikrar ve güvendir. Yani istikrarın ve güvenin olduğu bir ekonominin sırtı yere gelmez. Türkiye'nin de işte geçmişe itibariyle baktığımızda sorun yaşadığı alanlar buydu. İstikrar yoktu, güven yoktu. Böyle bir ülkeye kim yatırım yapar? Yapmaz yani. Kendi insanınız bile yatırım yapmaktan imtina edebilir. 1,5 yılda bir değişen iktidarlar dönemi ortalama. Yani hangi işi sürekli hale getirebilirsiniz? Bir de tabii belirsizlik dediğimiz halse. Ekonomi için en önemli şey can damarı bu belirsizlik denen şeyin ortadan kalkması. Yani insanların geleceğe dair olumlu beklentilerin olması ve belli bir vizyon ortaya konmuş olması. Bu çok önemli bir şey. Bu yoksa belirsizlik oluyor. Belirsizlik olduğu yerde de yatırım olmaz. Yatırımcı yatırım yapmaz ve belirsizlik sisli yani nasıl yapsın? O yüzden şu reform sonuçlarıyla alakalı işte o dediğim medyatörler veya bir takım çevreler hemen bir belirsizlik alanı oluşturmaya çalıştılar. Dikkat edin bakın.
Evet.
Yani nereden vuracaklarını biliyorlar yani.
Mesela yani, şey de vardı.
Dün geceyle ilgili mi söylüyorsun?
Dün tabii, geceyle tabii, ilgili. Dün gece. Bir tabii. De daha öncesinde Standard & Poor's vardı, Fitch vardı. Bunların açıklamaları da referandum tabii. Olursa tabii. Değil mi? Hatta siz bizim programımızda da bunu
evet,
dillendirmiştiniz. Evet. Çeşitli mecralarda da.
Sonraki yaptığımız haberlerde de.
Söylüyorsunuz. Evet. Risk olarak algılayıp referandumu. Tabii, tabii. Bunlar Standard & Poor's, Fitch gibi.
Yatırımcı olan iş adamlarına yapmamaları.
Aynen, Türkiye'nin kredi notunu düşürdü. Ve siz o zaman şöyle demiştiniz, iyi hatırlıyoruz. Bunu yapmayın, itibar kaybedersiniz.
Aynen öyle. Kaybettiler zaten. İtibar diye bir şey kalmadı.
Bunu başta onlarda söylemiştiniz.
Yani. Aynen öyle. Hiçbir itibarları da kalmadı. İşte onların da yaptığı buydu. Belirsizlik algısı oluşturmak. Yani yapmaya çalıştığı şey o. Düşünün. Türkiye için çok büyük bir fırsat olan referandumu, aslında bu büyük bir fırsat millet için. Bunu bile risk olarak sunuyorlar yani. Bakın, fırsatı risk olarak takdim ediyorlar. Bunu da bu millet yutacak zannediyorlar. Yani biz yutacağız zannediyorlar.
Onların amacı ne böyle?
İşte belirsiz bir Türkiye. Geleceği belirsiz olan.
Yatırım yapmayın. Üretim yok.
Her an her şeyin olabileceği bir ülke. Dolayısıyla buraya niye yatırım yapacaksınız yani? Yatırım yapmayın diyor aslında. Kendi yatırımcılarına da onu demiş oluyor. Hı. Türkiye'deki insanlara da aslında onu demeye çalışıyor yani. Yatırım yapmayın, üretim yapmayın. Gerek yok. Zaten belirsizlik var. Bu ülkede her şey olabilir. İşte konumunuz zaten riskli. İşte bakın, Suriye'de şu oluyor, Irak'ta bu oluyor. Türkiye bundan altından kalkamaz ki.
Yani nasıl kalkacak yani? Gelişmesin, büyümesin, Türkiye'nin parası olmasın. Sonra biz böyle kolayca gelelim. Burada oturalım.
Başrolde Türkiye olmasın.
Aynen öyle. Mesela Türkiye bir aktör olmasın. Tabii. İstemiyorlar. Yani Türkiye aktör olduğu zaman, çünkü kendileri ister istemez tabii geri planda kalacaklar. Bugüne kadar yaptıklarını yapamayacaklar. Yani önleri kesilmiş olacak. Yani örnek vereyim. Mesela işte büyük enerji projeleri var biliyorsunuz. Hı hı. İşte TANAP gibi, Güney Hattı gibi. Bunlar şimdi artık gerçekleşiyor. Veya diğer devasa projeler var. Şimdi bunlar yapıldığı zaman Türkiye artık bir enerji üssüne dönüşüyor. Bir. İki. Türkiye bir finans merkezine dönüşüyor. Para trafiğinin artık yoğunlaşacağı bir alana dönüşüyor Türkiye. Üç. Bütün ticaret yollarının geçtiği bir alana dönüşüyor. Bakın, deniz yolları, karayolları, hava yolları. Bütün bu trafik Türkiye'den geçiyor. İpek yolu projesi şimdi. Bakın, çok önemli. Önümüzdeki süreçte konuşulacak bunların hepsi.
İpek yolu. Evet.
Bütün bunlar ne yapıyor? Türkiye gerçekten de çok stratejik bir ülke haline getirmiş oluyor. Böyle olunca da tabii o zaman ne oluyor? İşte kendi hava yolları bu sefer, ya diyor, bizim önümüz kesilecek. İşte Türk Hava Yolları bakın ne noktaya geldi. Bu markaya bir atış yapalım falan. Ne yapıyor? Kendi uzmanları var böyle, rapor yazdıkları önceden beri. Onlara ya şurayı karalayacak bir şeyler bulun. Böyle talimatlar veriyor. Belli yani. Raporları okuduğunuz zaman anlıyorsunuz yani. Bizim o markalarımıza hemen atış yapmaya başlıyorlar. Türkiye'ye bir şekilde işte çamur atmaya başlıyorlar falan. Böylece işte Türkiye'nin aktör olmasını, belli markaların oluşmasını önlemek istiyorlar ama bunlardan bir şey elde edemezler. Biz bunları kendilerine, yüzlerine de söylüyoruz. Bakın, bunlar geliyorlar, görüştüklerinde diyoruz, yanlış yapıyorsunuz. Bu şekilde bir şey elde etmeniz mümkün değil. Türkiye yolunda devam edecek. Kararlılıkla devam edecek. Bunda bir değişiklik olmayacak. Türkiye'nin rotası belli, vizyonu belli. Bunlar değişmeyecek. İşte bugüne kadar da hamdolsun düşündüğümüz şekilde bu işler gelişti.
Evet.
Peki referandumun hemen ardından bu büyük dev projelerin gidişatı nasıl olacak?
Çok daha iyi olacak tabii ki. Çok daha hızlı hale gelecek.
Belirli bir plan var mı?
Tabii yani, ki. Yani bunların hepsi bizde, proje bitmez bizde, biliyorsunuz projeler her zaman gündemde. Büyük projeler de var, her ile dönük projeler de var. Bunlar devam ediyor zaten.
Daha önce de zaten açıklamalar yapılmıştı tabii. Bu konuyla ilgili. Yani birçok dev projenin.
O süreçler devam ediyor. Fakat işte. Ya burada şey şu, ya bir algı operasyonu yapılıyor her zaman. Ekonomi çevreleri yapıyor bunu, bakın. Bunlara da ne desek, deminkilere medyatör dedik ama bunlara da başka bir isim takabiliriz yani. Bunlar çünkü görevli elemanlar. Bir takım yerlerin görevlendirdiği elemanlar. Artık ekonomi nosyonları da yetmiyor, biliyor musunuz? Şimdi bir şey söyleyeceksiniz mesela ekonomiyle alakalı. Ekonomi, iktisat teorileri var, bilmem ne var falan filan. Şimdi sizin söylediğiniz konuda, şeyin tabii.
Doktora,
biz de bu işleri söylediğiniz şeyin bir yere oturması lazım. Artık bir yere de oturtamıyorlar yani. Teorik analizleri de yalan yanlış yani. Böyle bir sıkıntı yaşıyorlar. Onun da sebebi tabii teorilerin artık çöpe atılmış olması. Eski teoriler bir şey ifade etmiyor. Dünya değişti. Değişen bir dünya olduğunun, yepyeni gelişmeler olduğunu farkında değiller. Özellikle bu finans krizinden sonra yaşanan hadiseler. Bir örnek vereyim. Mesela Fed'in faiz arttırma hikayesi. Hı hı. Onun üzerinden bakın nasıl bir dolap döndürüyorlar.
Yıllardır.
Evet, yıllardan beri.
Yıllardır
işte,
aynı şey.
Aynı dolapları döndürüyorlar. Yani bunlara da dolapçılar diyelim. Yani ekonominin dolapçıları olabilir. Böyle bir isim takabiliriz. Artık da bunlarla artık ne yapalım yani. İster istemez böyle şeyler söylemek zorunda kalıyoruz.
Onlar nasıl takıyorsa isim.
Hemen yaptıkları yani. O çünkü. Şimdi FED faiz arttırdı diye 2 sene herkesi kandırdılar. Evet. Bakın arttıramıyor, görüyor musunuz? Geçen bir açıklama yaptım. Şimdi biz yapınca tabii farklı şeyler hemen söylüyorlar. Dedim ki Amerika'da enflasyon %2,5 olmadan Amerikan ekonomisi düzeliyor, hiç kimse diyemez. Yani faizleri öyle kolay kolay arttıramazlar.
Onlar için de zararlı değil midir zaten bu faizleri bu kadar arttırmalı?
Aynen öyle.
Yani kendileri
için. Şimdi eski merkez meşhur FED başkanı var, Bernanke, helikopter Bernanke diyorlar biliyorsunuz. Kriz sonrası böyle helikopterden para da attı her tarafa. Yani o krizi aşabilmek için akıllıca bir iş yaptı yani. O yüzden yani helikopterle dağıtmadı ama adeta ona döndü. O çıktı dedi ki evet dedi %3 enflasyon olmadan sakın da faizler arttırmayın. Çünkü resesyona girer dedi Amerikan ekonomisi. Krize girer dedi. E bunları biz ondan önce söyledik zaten. Amerikan ekonomisiyle ilgili bu tespitlerimizi, testlerimizi
aslında
yaptık.
Aslında galiba dünya ekonomisini şekillendirmek adına sürekli hani tedirgin olsun. Dünya ekonomisi.
Yok, onlar aslında öyle bir şey.
Arttırdık, arttıracağız.
Bakın bu FED öyle bir şey de yapmıyor. Buradakiler yapıyor onu. Amerikan Merkez Bankası Başkanı şey aslında son derece makul şeyler söylüyor. Ekonomi anlayışı şey ya, okuduğunuzda mesela satırları son derece dikkatli. Buradakiler beğenmediği için kadına şey diyorlar. Güvercin bol şey şahin değil bu diyorlar. Ha, güvercin diyorlar. Niye? Ya. İstedikleri gibi bir politika koymuyor ortaya. Adı güvercin oluyor bu sefer. Ya buradaki işte o dolapçılar, ekonomi dolapçıları, hani dolap çevirmeye çalışanlar da işte böyle ki. Şimdi faiz olayı bitti. Ne başlattılar? Efendim bilançoyu küçültecek mi, küçültmeyecek mi FED? Bakın bunun üzerinden şimdi aynı tezgah bu dolapçılar, aynı tezgah yeniden yürürlüğe koyacaklar. Bakın göreceksiniz yani. Yani niye bunu yapıyorlar? Algı operasyonu işte. Böyle yaparak Türkiye ekonomisine belirsizlik oluşturabilir miyiz? Bakın işte artık para azalacak, Türkiye'ye sermaye girişi azalacak. Bundan Türkiye ekonomisi zarar görecek, şirketler borçları ödeyemeyecek demeye getiriyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani
peki,
olay bu.
Sayın Gedikli, siz Türkiye ekonomisinin bölgesinde en hızlı büyüyen ülke olacağını, enflasyonun bahar aylarından itibaren düşeceğini, işsizlik oranlarının aşağı çekileceğini, zaman geçirmeksizin yatırım yapanların kazanacağını uzun süredir söylüyordunuz. Bugün geleceğe baktığımızda nasıl bir tablo görüyoruz?
Evet, bu görüşüm tabii ki devam ediyor. Zaten öyle olacağını da inşallah hep beraber göreceğiz. Hani oraya gelmeden isterseniz bu şeyden bir örnek vereyim. Şimdi Amerikan Başkanı işte Trump seçildikten sonra bazı şeyler söyledi. Vaatleri vardı yani Amerikan toplumuna. İşte dedi ki işte ben 1 trilyon dolarlık bir altyapı yatırım yapacağım dedi. İşte şirketler dedi gelecek Amerika'da yatırım yapacak dedi. Şu kadar istihdam sağlayacağız dedi. Daha İşte korumacı politika izleyeceğim. Çin'e tavır koydu. Evet, Çin'i işte evet. Dolar manipülatörü ilan edeceğiz falan gibi şeyler söyledi. Peki sonra tahta taraca aldıktan sonra diye hani taç diye giyen başa kılan şey var ya. Ondan sonra ne oldu? Çin'le yaptığı görüşmede işte biz Çin'i manipülatör ilan etmeyeceğiz dedi. Vazgeçti yani. Korumacı politikalara da dönemedi. O dediklerini de yapamadı. Niye? Obama Care'i iptal edemedi. Oradan bir kaynak gelecekti.
Şimdi bu hayaller ve hayatlar.
Bakın şimdi ne oldu? Yani şey uymadı yani. Bakın değil mi? Vaatlerle gerçekler birbirine uymadı. Ama Amerikan toplumu hala tabii beklentiler içerisinde. O verilen sözlerden tutulmasını istiyor. Ama bu bir süreç gerektiriyor. Yani öyle söylediğiniz
Fatih
her şeyde. Ya öyle bir dünya yok. Öyle bir Amerikan ekonomisi yok yani. Ben bunu yıllardan beri ifade ediyorum. Yani bırakın şu tezgahı artık ya. Biz de biliyoruz yani Amerikan ekonomisinden ne olup bittiğini. %35-40 payı olan bir ülke bugün %22 payı var dünya ekonomisinde Amerika'nın. Ona göre değerlendirin yani. Böyle bir mutlak değer de olmaz.
Şimdi tabii yükselen değer var yani Çin.
Farklı tabii ki.
Tabii ki var. Hindistan var.
Ama bunların başında kim geliyor yükselen değer? Türkiye geliyor.
Türkiye tabii ki.
Biz işte demin soracağımı orada. Niçin Türkiye yükseliyor, yükselecek? İşte bunu biz ortaya koyduk yani. Ve etrafımıza da bakarak bunu söyledik üstelik. Yani bazı ülkelerde kaos yaşanıyor evet ama şimdi Türkiye istikrar yakaladığı andan itibaren zaten yükselir. Niye? Türkiye çünkü birçok açılımı yapabilecek bir ülke. Bakın İslam ülkelerine hemen açılım yapabiliyoruz. Hı. Geçmişimiz, kültürümüz,
ortak noktacı.
Türk Cumhuriyetlerine hemen açılım yapabiliyoruz. Evet. Asya ülkelerine açılım yapabiliyoruz.
Köken
bakın,
çok.
Evet, bakın, şimdi çok Güney Kore'ye gittik vakti zamanında. Hala bizim Türk müfrezelerini anlatıyorlar ya. Kore Savaşı'ndaki oraya gelen yani, ve o şey tabii şehit olan askerlerimiz var. Onların hikayeleri anlatıyor. Ya bakın Kore ile bir ortak şeyimiz var. Japonya ile ortak hikayemiz var. Türkiye'nin Avrupa'yla ortak hikayelerimiz var. Afrika'yla var. Afrika'ya gidin bugün. O müthiş bir sevgi var, sempati var. Bunlar bizim işimizi, yani o hani soft power dediğimiz özellik Türkiye'de bugün. O bize geldi. O yıldız bizde. Onun farkındalar. Ya bu sert güç olayı değil sadece. O da var. Bizim çünkü silahlı gücümüz de var. Dünyanın en önemli güçlerinden bir tanesi. Ekonomik gücümüzü bunun arkasına koyuyoruz. Bir de soft power. Kültürel, tarihi bağlar. Bu nereye getirir sizi? Bambaşka bir noktaya getirir. Yani çok
bir
açık,
an önce aslında değil. Harekete geçmek
bizim
lazım.
Yaptığımız yani, nedir? Bizim yaptığımız bunun altyapısını hazırlamak. Evet. Bakın biz yıllardan beri Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı şey bu. Bu işin altyapısını hazırladı işte. Nasıl hazırladı? Devasa projelerle, enerji yatırımlarıyla, yapmış olduğu seyahatlerle, evet, Afrika'ya, Asya'ya. Yani niye Ankara'dan ayrılıyor falan diyor. Ya biz Ankara'da niye oturalım ya? Bizim işimiz gücümüz var yani. Her yere gideceğiz. İşte böyle bir Türkiye'den bahsediyoruz. Bunu gördükleri için de birileri tabii son derece rahatsız.
Tabii bu bir süreç gerektiriyor, bir zaman gerektiriyor elbette.
Emek gerektiriyor.
Zaten bu emekte sarf edildi. Sizin söylediğiniz gibi. Hani bundan sonra aslında yavaş yavaş meyveleri toplamak.
Evet, o aşama geliyor zaten. Yani gerekiyor. Bakın şu anda mesela dünkü sonuçlardan itibaren iş dünyamız artık açıklamaları da son derece olumlu zaten. Böyle bir istikrar havasını yakalamış durumdayız. Ama birileri bunu hala bozmaya çalışıyor tabii, ama onlar bertaraf olacaklar. Onu yakaladıktan sonra da artık yatırımların daha hızlı hale geldiği, bürokrasinin daha hızlı ve etkin kararlar aldığı, ki orada da bazı sorunlar vardı maalesef. Yine bu FETÖ meselesiyle alakalı tabii daha hızlı hareket edildiği bir dönem başlıyor. Bu tasfiyeler de yapılacak. Dolayısıyla artık Türkiye'nin önündeki alan bu engelli koşu olmaktan çıkacak. Hani sürekli engelli koşu yaptırıyorlar sürekli bize diye. Sürekli engel çıkarıyorlar. Özellikle ana, yani bir gidiyorsun, bakın adam bir yere muz kabuğu koymuş. Bir yere bir şey koymuş falan, böyle bir şey. Bütün bunlardan kurtulacağız yani. Düz bir koşu, maraton koşusu yapıyoruz biz zaten. Onu biliyoruz, farkındayız. Uzun vadeli, uzun soluklu bir koşudur bu. İnşallah son derece de başarılı olacak.
Evet, efendim programımızın sonlarına geldik. Şimdi şu an sesimiz dünyanın dört bir yanına ulaşıyor. Başta yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız olmak üzere sizi dinleyenlere neler söylemek istersiniz en son olarak?
Öncelikle tabii seçmen sıfatıyla oy kullanan vatandaşlarımıza yurt dışındaki hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Yani geçen de zaten öyle bir çağrı yapmıştık. Üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirdiler. Hem yaşadıkları ülkede o ülkeye gereken mesajı verdiler, hem de dünyaya bir mesaj verilmiş oldu. Türkiye daha güçlü hale geldi. Türkiye'nin eli güçlendi. Bu hepimiz için son derece olumlu sonuçlar doğuracak. Sadece Türkiye'de yaşayanlar değil, orada yaşayan bütün bu vatandaşlarımız zaten bunun olumlu etkisini arkalarında hissedecekler. Hep beraber yapacağız ne yapacaksak. Bakın işte Türkiye diyelim işte 80 milyona yaklaştı diyoruz. Yurt dışındaki vatandaşlarımıza koyduğumuzda 85-90 milyondan artık yakında bahsetmeye başlayacağız. Yani. Muazzam bir şey bu. Allah bunları bize nasip etti. İnşallah büyük bir sinerjiyle yolumuza hep beraber devam edeceğiz.
Evet, çok teşekkür ediyoruz efendim.
Ben teşekkür ederim.
Sağolunuz. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Doktor Bülent Gedikli stüdyo konuğumuzdu. Akşam Gazetesi muhabiri Betül Oğuz konuğumuzdu. Teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Pazartesi günü Meclis Gündemi programı yine sizlerle birlikte olacak. Görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın. Meclis Gündemi.